Ayrım 8.
Göğüs seni öpmeye başladı. Yoksa Yusuf'la aralarında kimyasal bir bağ olduğuna inanıyordu. Çünkü şimdiye kadar hiçbir erkeğin tenini bu kadar çok sevmemiş, bu kadar benimsememişti. Bu yüzden o vücuda her gece vantuz gibi yapışmak geliyordu içinden. Yusuf'un tıraş losyonu kullanmasına karşı çıkıyordu. Çünkü onun bedeninin kokusunu seviyordu Roxy. İçini rahatlatan, onu sakinleştiren ve giderek vazgeçilmez olan bir kokuydu bu. Bir Alman dergisine nörolojik bellekle ilgili bir yazı okumuştu. Mesela el, okşadığı teni yıllar sonra bile hatırlama özelliğine sahipti. Beden de bir ile hatırlıyordu. Onun bedeni de artık Yusuf'a alışmış, ona çıplak sarılmayı, rahatlatıcı bir terapi gibi algılar olmuştu. Ayrıca cinsel oyunlarında çok önemli bir yan daha vardı. O da Yusuf'un sevişme boyunca Roxy'ye ve onun bedenine gösterdiği saygıydı. Böyle bir şey ilk kez oluyordu. Bir erkeğin kadın bedenine saygı gösterdiğini ilk kez görüyordu. Bundan önce yatmış olduğu Alman ve Türk genç erkekler onu hırpalıyor, seyrediyor, neredeyse ona bir şişme kadın muamelesi yapıyorlardı. Çünkü artık genç erkekler sevişmeye geleneksel yollardan ve deneyimli kadınlardan değil, her yerde bulunabilen porno filmlerden öğreniyorlardı. Roxy Düsseldorf'taki dükkanda da aynı şeyi gözlemişti. Okul arkadaşlarının izlediği porno filmlerde de. Porno, kadın erkek ilişkilerinin çarpıtıldığı son derece zalim bir alandı. Erkeklere hitap eden bu filmler kadın bedenini değersizleştiriyor, kadını zulmedilmesi, aşağılanması, kirletilmesi gereken ve erkeğin hizmetinde bir et parçası konumuna düşürüyordu. Korkunç bir şiddetti bu. Oysa genç erkekler bunu normal sanıyor, porno filmlerde gördükleri dünyayı kendi yataklarında da taşıyorlardı. Roxy şiddete ve aşağılanmaya boyun eğecek biri değildi. Bu yüzden yatakta huysuzlanıyor, erkeklerin istediklerini yapmıyor, onlara bağırıp çağırıyor ve öz saygısını yitirmemeye çalışıyordu. Onun bedeni bir deneme tahtası ve atış levhası değildi ki, bir insan vücuduydu. Oysa Yusuf daha ilk geceden itibaren ona büyük bir saygıyla yaklaşmıştı. Eski usul denebilecek bir mahremiyet duygusu, aşk fısıltıları, yumuşak okşamalar ve en önemlisi saygı. Saygı, saygı. Bir kadın olarak sevişmenin hem öncesinde hem sonrasında hissettiği bir yücelmişlik duygusu. Bütün bunlar onu Yusuf'a derin bir sevgiyle bağlıyor, ona bir çeşit hayranlık duymasını sağlıyordu. Çünkü bugüne kadar tanıdığı bütün çocuklardan değişikti. Önce onun rol yaptığını sanmış. Hadi ya, hiç kimse bu kadar iyi olamaz diye düşünmüştü. Ama sonradan şaşırarak görmüştü ki bu çocuk sahiden iyi, gerçek olamayacak kadar iyi bir insan. Karakterinin sert ve ödün vermez isyancı yanı hala devam ediyor ve gündüzleri Yusuf'un canını okuyordu. Ama gece yatakta bambaşka bir kız oluyor, gövde rahatlamasının sakin limanlarında nispeten uysal bir kıza dönüşüyordu. O geceki sessiz sevişmelerinden sonra Yusuf'a, ''Bu kadının kocası var mı?'' diye sordu. ''Yok.'' ''Öldü mü?'' ''Hayır, hiç kocası olmadı.'' Roxy doğruldu. ''Yani hiç evlenmedi mi bu kadın?'' ''Hayır, hiç evlenmedi.'' Erkek arkadaşı olmadı, hatta kadın arkadaşı da olmadı dense yeridir. Ailesi de yok. Genç kızlığından beri tek başına yaşıyor. Ne ana, ne baba, ne akraba, ne koca, ne çocuk. Dünyada tek başına. O zaman Roxy yaşlı kadına derin bir ilgi duymaya başladı. Kimseye muhtaç olmadan ve aile yükü taşımadan yaşamak, dünyaya kafa tutmak ne demekti? Kendisi de Duisburg'da her kötü ilişkinin sonunda ve evdeki cehennemden bunalıp sokaklara fırladığı zaman böyle düşünmez miydi? Madem ki insanlar birbirine acı veriyordu, o zaman en güzel şey hayata meydan okumak ve mutlak bir yalnızlığı seçmekti. İnsan ilişkilerinde yetersizdi, eksikti. Galiba bu konuda herkesin bildiği, yalnız Roxy'nin bilmediği bir şey vardı. Yalnızlıktan yakındığı da yoktu pek. Evde de, sokaklarda da kendini yalnızken iyi hissederdi. Ama aksi gibi yaptığı iş birçok kişiyle muhatap olmasını şart koşuyordu. İyi bir hip-hop şarkıcısı olmak, menajerler, konserler, turneler, müzisyenler, plak şirketleri ve sürekli birlikte yaşayan bir grup demekti. İşin bu yanı çok zor geliyordu Roxy'ye. Allah'tan müzik grubundaki çocuklar sessiz, sakin kendi halinde gençlerdi ve Roxy'yi hiç rahatsız etmiyorlardı. Bu arada binbir umutla geldiği İstanbul'da karşılaştığı aşağılama ve yediği Almancı damgası hayatını Almanya'dakinden bile daha zor bir hale getiriyordu. Bu soğuk ve düşmanca dünyada iyi insanlarda olduğunun tek kanıtı Yusuf'tu. 10. Ömer yalı kapısından babasını uğurladıktan sonra içindeki sıkıntının arttığını, boğazına görünmez bir elin sıktığını hissetti. Adam her zamanki gibi otomobile binmemiş, otobüs durağına gitmek için ısrar etmişti. Çünkü büyük adamların prensip sahibi olduğuna ve her birinin kendine ait bir özelliği bulunduğuna inanırdı Ali Yekta. Mesela Vakit gazetesinin başyazarı, ünlü gazeteci Lastik Sait Bey, kış yaz ayağında lastikle dolaştığı için bu lakabı almış, Meseret Kıraathanesi'nde günlük yazılarını yazarken masanın üstüne koyduğu kocaman çıngıraklı saatiyle meşhur olmuştu. Sultan Reşat'ın pek meraklı olduğu atlarını metheden bir şiir yazdığı için Abdülhamit tarafından Yemen'e, Sana Kalesi'ne sürülene kadar da böyle yaşamıştı. Evhamlı padişah Sultan Reşat'ın atlarına bile tahammül edememişti. Ama bu ayrı bir meseleydi. Yahya Kemal Bey yıllar boyunca Park Otel'de oturmuş, Abdülhak Hamit Bey o zamanlar bonjour dedikleri giysisini hiç çıkarmamış, sakallı Celal Bey bağrı açık bir şekilde dolaşmaktan vazgeçmemiş, Refi Cevat eşeğe binmekte ısrar etmiş, Neyzen Tevfik ise bastonunu hiç elinden bırakmamıştı. Ali Yekta Bey'in hizmet ettiği büyük beylerin, paşaların hepsinin bir alışkanlığı vardı. Kahvelerini belli bir saatte içerler, haftanın belirli günlerinde belli işler yaparlar, çevreleri yadırgasa bile edinmiş oldukları alışkanlıklardan katiyen vazgeçmezlerdi. Dolayısıyla Ali Yekta Bey'in de vazgeçmeyeceği iki alışkanlığı vardı. Biri belinden hiç çıkarmadığı, her hafta temizlediği revolveri, ikincisi de her yere otobüse gitme merakı. Revolver babasından yadigar kaldığı için onun geleneklere bağlılığını temsil ediyordu. Belediye otobüsü ise bambaşka bir konuydu. Ali Yekta Bey, koskoca iş adamı, holding ve banka sahibi Ömer Bey'in babası olmasına, emrinde Mercedesler bulunmasına rağmen her yere otobüse gitmenin kendisine bir asalet ve kararlılık kattığına inanıyordu. Arkasından konuşulacakları duyar gibiydi. Ali Yekta Bey'in huyudur, her yere otobüse gider. Belediye otobüsünde kranta bir beyefendi gördünüz mü, bilin ki Ali Yekta Bey'dir. Başını kesseniz hususi arabaya binmez. Bu yüzden oğlunun bütün ısrarlarına rağmen kemali ciddiyetle durakta bekledi ve şık kıyafetiyle saygı uyandırarak kırmızı belediye otobüsüne binip gitti. Ömer işlerin giderek sarpa sardığını görüyordu. Babası ömrünün en büyük idealini gerçekleştirmeye hazırlanıyor ve yalının üst kattaki paşa odasının kendisine ayrıldığını sanıyordu. Ama karısı böyle bir şeyin konuşulmasına bile razı değildi. Değil adamın paşa odasına oturması, o yalıya sokulması fikrine bile tahammül edemiyordu. Uşak diyordu. Uşak işte ne olacak? Bu asil yalıda bir uşakla mı yaşayacaksın? Ömer ona itiraz ediyor, babasını savunmaya çalışıyordu. Ama kadının sinirli haykırışları arasında duyulmuyordu bile bu sözler. İş hayatında acımasızlığıyla, kıvrak zekası ve hiçbir ahlaki kural tanımamasıyla ünlenen Ömer, bu kıza karşı çok zayıftı. Tartışmalarda hep alttan alıyordu. Ömer yalının kapısında durdu. Uzaklaşan belediye otobüsünün ardından üzüntüyle baktı. Ah baba diye geçirdi içinden. Ah baba. Niye yapıyorsun bütün bunları? Anlamıyorum ki. Zengin olmak, daha güzel bir yaşam sürmek, çevreden saygı görmek, bunların hepsi hoş şeyler. Herkes bunu başarmak ister ama böylesine büyük bir ihtiras, gençlere özgü bir tutku olmalı. Yaşlı bir adamın bu dereceye kadar yükselen hırsında sakat, yanlış bir şeyler var. Eskiden olsa babası buna hırsı piri derdi. Çocukluğu boyunca Ali Yekta Bey'den ürkerdi Ömer. Adamın otoriter tavırları ve tutkusu içine bir korku salmıştı. Oğlunu iyi yetiştirme tutkusunu herkes görüyordu görmesine ama kimse sesini çıkarmıyordu. Zaten Kadızade yalısı sahiplerinin işin bu boyutlara geldiğini sezmeleri de mümkün değildi. Onların topluca büyük adaya gittikleri bir gün Ali Yekta Bey 13 yaşındaki Ömer'i masaya, evin reisinin koltuğuna oturtmuş ve ona kendi eliyle yemek servisi yapmıştı. Ömer'in hayatındaki unutulmaz kabuslardan biriydi bu yemek. Acımasız bir tören gibiydi. O gün Ömer'e Beyoğlu'ndaki terzi Sıtkı'ya diktirdiği koyu renk kurubaze takım elbiseyi giydirmişti Ali Yekta Bey. Gri puanlı gravatı takmasını, saçlarını güzelce taramasını tembihlemişti. Kendisi de misafir geldiği zaman giydiği şık kıyafetini geçirmişti üstüne. Koskoca salondaki 12 kişilik antika yemek masasının baş köşesinde 13 yaşında takım elbiseli bir çocuk oturuyor, yaşlı babası da büyük bir saygıyla ona hizmet ediyordu. Elinde servis tabağıyla saygılı bir biçimde sol arkasına geçtiğinde Ömer çok rahatsız oluyor, geriye babasına doğru bakmak için başını çeviriyordu. Bunun üzerine Ali Ekta Bey bağırıyordu çocuğa. Ne dedim ben sana? Ne dedim ha? Hiçbir zaman garsona bakmayacaksın. Bırak, beklesin. Hatta bir konuşman varsa kesmeyeceksin. Ne kadar bekletirsen o kadar iyi. Geriye dönüp bakma. Asla bakma. Yokmuş gibi davran. Bunun üzerine çocuk kıpkırmızı kesilerek önüne bakıyor ve babasını bekletiyordu. Onun hükmedici ve korkutucu varlığını her an ensesinde hissederken onu yok saymak kolay değildi doğrusu. Ve Ömer de bunu yapamıyor. Korkmuş bir çocuk olarak başı omuzların arasına ürkekçe gömülmüş durumda ensesine inecek okkalı bir tokadı bekler gibi oturuyordu. Sonra baba gümüş kapaklı kristal sürahiden su dolduruyor ve karşısına geçip oğlunun yemek yemesini seyrediyordu. Ömer'in hayatının azap dolu saatleriydi bunlar. İş bilir uşak, yemek bittikten sonra oğlunu beylerin sigara ve kahve içtiği salonu almış, ona koyu vapurolarının nasıl kesileceğini, hangi konyakların hangi kadehlerle içileceğini göstermiş ama Allah'tan bunları denemesini istememişti. Ömer'in zenginlere ait her şeyi bilmesi gerekiyordu. Giderek de böyle oldu. Sürekli İngiliz kumaşının elbiseler giyiyor, yurt dışına gittiği zaman birinci mevki uçuyor, şampanyanın iyisini, havyarın kalitelisini biliyor ve yavaş yavaş tuhaf bir yaratığa dönüşüyordu. Ali Yekta Bey'in oğlunun prenslere layık eğitiminde eksik bıraktığı hiçbir şey yoktu. Tek bir nokta hariç. Oğlan cinselliği hiç tanımıyordu. Muhafazakar olan Ali Yekta Bey oğlunu buna da hazırlayamazdı elbette. Zaten bu konularda baba oğul arasında konuşulamazdı. Bu yüzden kadınlarla ilişki Ömer Cevheroğlu'nun hayatında iyice tahkim edilmiş bir kalenin tek zayıf kapısı gibi kaldı. Tuhaf yetiştirildiği için normal davranamıyor, diğer okul arkadaşlarıyla olduğu gibi kızlarla da doğal bir ilişki kuramıyordu. Ömer'in gençliği kızlara el sürmeden geçmişti. Çevresindeki kızlarla kuracağı bir ilişki için çok kasıntı ve tuhaf, arkadaşları gibi genel eve gitmek için ise çok asildi. Ne sokak fahişeleriyle ilişkisi oldu ne de bir başka kadına. Sadece Amerika'da öğrenciyken gittiği striptiz salonlarıyla yetindi. İstanbul'da ilk finans şirketini kurup da yükselmeye başladığı zaman emrinde çalışan kızlarla nasıl konuşulacağını, onlara nasıl davranılacağını bilemiyordu. Ne derece yakınlık kuracağını, nerede duracağını kestiremediği, kızlara bazen bilmem ne hanım diye hitap ediyor, bazen sadece isimlerini söylüyor. Bu zaafı keşfeden ve mesaiye kalındığı bir akşam saatinde dudaklarına yapışarak ona ömrünün ilk ciddi öpüşünü hediye eden Necla, Ömer'in yaşamını alt üst etti. Onu bir daha kurtulamayacağı bir tutkunun derin karanlığına itti. Şirketin insan kaynakları bölümünde çalışan bu güzel kız 2 hafta sonra bir gece mesai sırasında yeni döşenmiş şık bürodaki Chesterfield kanepenin üstünde bakir Ömer'i yoldan çıkardı. Kendi bekaretinde ona verdi. O andan sonra Ömer ömrü boyunca tatmadığı bir mutluluğun sarhoşluğunu yaşamaya başladı. Necla gözüne bir kadın değil, insanüstü bir varlık, bir mucize gibi görünüyordu. Kendisine hiç tanımadığı, cinsel bir evren armağan eden bu kız ne derse yapmaya, ne isterse almaya hazırdı. Ömür boyu onun emrinden çıkamayacağını hissediyordu artık. Evlendikten sonra bu tutku azalmadı. Daha da artarak devam etti. Ömer için dünyada bir tek kadın vardı. Bütün kadınlığı temsil eden bu dişin adı Necla'ydı. Onun bütün yönetimi ele alarak kendisiyle sevişmesine doyamıyor, kızın bacak arasına çırpınan kanatların onu cennete uçurduğunu hissediyordu. İş hayatında herkesin efendisiydi ama bu cennetin gönüllü kölesiydi ve böyle olmaktan çok zevk alıyordu. Doğal olarak Ali Yekta Bey evlenmelerine çok karşı çıkmış, bu memur kızının sağlam ayakkabı olmadığını söyleyerek oğlunu yalı sahiplerinden birinin kızıyla evlendirmekte ısrar etmişti. Boğaz içinde zenginliğin, gücün, zerafetin ve hasaletin sembolü olan yalılardan birini ele geçirmenin en kestirme yolu buydu. Bir evlilik her şeyi çözer ve Ömer'i bir anda yalı sahibi yapıverirdi. Ama oğlanın gözü dünyayı görmüyordu. İlk kez babasının iradesinden daha güçlü bir irade onu Necla'ya doğru çekiyordu. Artık baba ikinci plandaydı. Yaşlı adamın hatırını kırmamaya, hatta zaman zaman gönlünü almaya çalışıyordu ama Necla onu şık yatak odalarının loş ışığında erkeğim diyerek içine çektiği zaman ne baba kalıyordu ortalıkta ne de dünya. Bu gücünün farkına varan Necla, önceleri Ömer'in yanında Ali Ekta Bey'e ufak ufak laf dokundurmaya başlamış. Sonra açıkça söver hale gelmişti. İstanbul'un en güzel, en başarılı, en zengin çifti bir uşağın ihtiraslarına boyun eğmeyecekti. Babasına karşı çok zayıf olan Ömer'in bu kusurunu gidermeyi, onu güçlük kılmayı da iş edinmişti Necla. Bir süre sonra görüşmelerinde engel alacak, Ömer'in üzerinde kara bir leke gibi durduğunu düşündüğü uşak sülalesi damgasını sonsuza kadar silip atacaktı. Ömer Cevheroğlu kurnazlığı, acımasızlığı, dünyanın en iyi okullarında aldığı finans eğitimi ve sistemin zayıf noktalarını sezme becerisi sayesinde İstanbul'a kimsenin alışık olmadığı yepyeni bir tarz getirmiş, bir yandan hükümetlerle arasını iyi tutarken diğer yandan iş çevrelerini kullanarak kısa zamanda bir banka ve holding sahibi olmuştu. Uyurken bile para kazanıyordu. Hem de büyük para. Necla bu imparatorluğun ihtiraslı bir bunak yüzünden elinden kayıp gitmesine göz yumamazdı. Gel gelelim bu amacını gerçekleştirmesi için zamana ihtiyacı vardı. Çünkü Ömer çocukluğundan beri babasının etkisi altındaydı. Bu etkiden kurtulamadığı gibi kendini babasına borçlu hissediyordu. Korkuyordu da galiba. Babasının yüzüne karşı bir şey söylemesi mümkün değildi. Ama son zamanlarda bu konudaki itirazları giderek zayıflıyor, Necla'nın babasına yönelttiği sert sözlere eskisi kadar kuvvetle karşı çıkmıyordu. Necla da bu konuyu daha çok yatakta sevişme sorunları konuşmaya özen gösteriyordu. Bu konuda o kadar ileri gitti ki yalıda Ali Ekta Bey'in istediği odaya zaman zaman dinlenme bahanesiyle geniş bir yatak koydurdu. El ayak çekildikten sonra bu yarı inşaat halindeki yalıda deniz tuzunu emmiş çarşafların üstünde bir vantuz gibi yapışarak ince bacaklarıyla beline sarıldığı adamın aklını başından almaya başladı. O odayı şimdiden bir sevişme mabedine çevirmişti. Ömer ise dünyada belki de çok az rastlanan bu hormonlar harmonisinde aklını yitirmeye çoktan razıydı. Karısının kokusunda, teninde, sesinde, terinde çıldırtıcı bir şey vardı. Hele bu tat, İstanbul Boğazı'nın serin rüzgarları, nemi, tuzu ve sarhoş edici kokusuyla karışınca ortaya bambaşka bir bileşim çıkıyordu. Önlerinden geçen şileplerin sis düdükleri onların orgazm çığlıklarına karışıyor ve gün görmüş yalının sedir direklerini, ceviz döşemelerini, mağın dolaplarını çatırdatıyordu. Necla, günah odamız diyordu buraya. Değil mi sevgilim günah odamız? Hayatında hiç buradaki kadar büyük zevk aldın mı? Ben almadım. Burada bizi çeken, bize ait bir şeyler var. Seninle bu odada her gece sevişelim. Canım benim, kudretli erkeğim. Sabah uyanınca yine sevişelim. Böyle anlarda Ömer Cevheroğlu kendini sonsuz güçlü hissediyordu. Dünyada her istediğini yapacak kadar güçlü. Necla sadece mutlu olmakla yetinecek bir insan değildi. Daha doğrusu mutlu olduğunu ancak başka insanların mutsuzluğuna bakarak anlayabilecek bir yapısı vardı. Onun için hayatın ölçüsü buydu. Bu da çevresindekilerin kendisinden aşağı olması, ondan korkmaları ve ezilmeleri demekti. Necla ancak bu anlarda derinden mutlu olduğunu hissedebiliyordu. Bunun dışında ne doğa ona bir huzur veriyordu, ne aile ne de dostluk. Bunların tümünü zayıflık olarak görüyordu. Kendisi sesini yükselttiği sürece başka insanların sindiğini keşfetmişti. Çevresindeki insanların gözüne bir problem olarak görüldüğü sürece mesele yoktu. Çünkü alttan alıyor, onu kızdırmamaya çalışıyor ve problemin çözümü için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu küçük insanlardaki utanma hissi de güçler karşısında paniğe kapılmalarına neden olan bir özellikti. Necla sinirli davranışlarla onlara bağırdıkça benzer biçimde karşılık veremeyecek insanlar sanki durumun sorumlusu onlarmış gibi daha siniyor ve utanıyorlardı. Necla da bir yandan onları aşağılarken bir yandan da taleplerini durmadan arttırıyordu. Böyle anlarda küçük burnunun üstü kırışıyor, gözlerine zalim bir bakış oturuyor ve kızmış bir vaşağa benziyordu. Önceden çok iyi planladığı ve hazırlandığı için yıldaki yenilenme çok süratli gidiyor. Çoğu dışarıdan ithal edilmiş olan malzeme yerli yerine takılıp monte edilerek evin görünümünü her gün değiştiriyordu. Bir yandan banyolar antika süsü verilmiş ve eskitilmiş değerli İtalyan seramikleriyle kaplanıyor. Bir yandan İngiltere'den getirilen nadide duvar kağıtları döşeniyor. Bir yandan da yaratıcısının imzasını taşıyan porselen kapı kolları yerlerine takılıyordu. Mimar çok kaliteli bulduğu yerdeki ceviz parkenin olduğu gibi kalmasını istemişti. Kısa bir süre sonra Yalı o kadar değişti ki Necla bazı geceler Ömer'i odalarında kalmaya, ıtır kokan yıldızlı yaz gecelerinin tadını çıkarmaya ikna etti. Yalının rıhtımında oturuyor, kıyıya vuran dalga sesini dinliyor, ayaklarını yıkayan denizin kokusunu içlerine çekerek viski içiyorlardı. Sonra da Ömer eskrimden gelişmiş kollarıyla incecik Necla'yı kavruyor ve uzun bir zevk gecesi için odalarına taşıyordu. Gerçi bu gecelerde içlerine tuhaf bir endişe ve korku da belirmedi değil. Çünkü bir zamanların nazlı, sessiz ve rıhtıma vuran dalga çıpırtılarından başka bir ses duyulmayan Boğaziçi sükuneti yerini cehennem gürültülerine bırakıyordu. Yaz geceleri Avrupa yakasındaki kulüplerden müthiş bir müzik sesi yükseliyordu. Yürek hoplatıcı davullar sanki yalının bahçesinde çalınıyor gibiydi. Sabah 4'e kadar müziğin şiddetini gittikçe artıran bu kulüplerden bazıları tam karşılarındaydı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de boğazda dolaşmaya çıkan eğlence tekneleri tam önlerinden geçiyordu. Bunlardan kimi disko teknesiydi, kiminde bir fasıl aleti çalıyor, kiminden arabesk müzik yükseliyordu. Önlerinden yüzlerce gürültücü tekne geçmekteydi. Bu teknelerdekiler bir yandan eğleniyor, bir yandan da rıhtımlarına değecek kadar yakın geçtikleri yalın insanlarını seyredip duruyorlardı. Teknelerde ve boğaz kıyısına sıralanmış lokantalarda içilen tonlarca rakının anason kokusu havaya karışıyor, içmeyenleri bile sarhoş ediyordu. İstanbul'da giderek yoğunluğu artan çılgın enerji diğer bütün bölgeler gibi boğaz içinde etkilemişti elbette. Eskiden tek tük gemilerin geçtiği, saltanat kayıklarının kürek çektiği boğaz sularından her gün yüzlerce büyük gemi geçiyordu artık. Büyük şilepler, petrol tankerleri, dev turist gemileri birbirini kovalıyor, boğazın tekinsiz akıntılarıyla boğuşarak tehlikeli geçişler yapıyordu. Arada bir büyük gemilerin yalılara bindirmesi ya da karaya oturması ise olağan sayılıyordu. Bir seferinde Rusya'daki bir hayvanat bahçesine hayvan nakleden büyük bir gemi batmış ve zavallı hayvanlar boğazın dibini boylamıştı. Korkunç kazadan günlerce sonra bile hayvan cesetleri zaman zaman su yüzüne çıkıyor, yalı sahiplerine korkunç saatler yaşatıyordu. İstanbul'un sayılı zenginlerinden birinin verdiği yalı davetinde ise bu durum tam bir skandala dönüşmüştü. Çünkü o akşamüstü yalı sahibi şehrin bütün ileri gelenlerini yalının büyük rıhtımında toplamıştı. Ömer ile Necla da oradaydılar. Bir köşede smokini bir orkestra Viyana valsleri çalıyor. İtibarlı konuklar ise en şık smokinleri ve tuvaletleri içinde viski yudumlayarak sohbet ediyorlardı. Rıhtımın bir köşesinde biraz sonra konuklara sunulacak olan döner nefis kokular saçıyor. Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanların nadide lezzetlerini yansıtan yüzlerce meze açık büfenin üstüne diziliyordu ki şık bir hanımın çığlık atmasıyla herkes suya bakmaya başladı. Şişmiş bir zürafa cesedi yalının rıhtımına vuruyordu. Yan yatınca daha da irileşmiş gibiydi. Narin boynu suyun akıntısıyla bir oraya bir buraya savruluyor, başı yalının rıhtımına vuruyordu.